Ayrım 5. Denge Oyunu. Selim Deringil. Sayfa 32. Rapor, ordunun 22 tümenden oluştuğuna fakat mekanizasyonu yavaş ilerlediğine işaret ediyordu. Tankların ve zırhlı araçların eksikliğine dikkat çekiliyor ve bazı zırhlı birliklerin tatbikat veya teftişlere katılmak için Trakya'dan Anadolu'ya sonra yeniden Anadolu'dan Trakya'ya geçirildiği söyleniyordu. 6. A.G.E. Ordunun efektif sayısının 120 bin olduğu kaydediliyordu. İlginçtir ki raporda Türk Genelkurmayınca İtalya'nın bu dönemin başlıca tehlike unsuru olarak değerlendirildiğine ve tatbikatların İzmir bölgesinde yoğunlaştırıldığına dikkat çekiliyordu. Denizden yapılacak bir çıkarma harekatına karşı savunmayı hazırlayan manevralar saldırganın açıkça söylenmese de İtalya olduğu varsayımıyla yapılıyordu. 7. A.G.E. Ülkenin batı sahillerinde denizden gelecek bir saldırıya karşı koyacak şekilde tahkimat yapılıyordu. İngiliz elçisi aynı raporunda Türk askeri makamlarından bilgi edinilmesinde çekilen zorluklardan söz ediyor ve gizlilik perdesinin birçok konuyu örttüğünü söylüyordu. Rapor şöyle sonuçlanıyordu. Savunma programının tamamlanması daha birkaç yıl alacaktır. 8. FÖ 371 E 2214-2214-44. Bu rapor 1938 yılının başında düzenlenmiştir. Fakat Avrupa'daki gelişmeler Türkiye'ye bu süreci tanımayacaktı. Aydemir Savaş'ın başlangıcında Türk ordusunun motorize ulaştırma kolunun 28 değişik markadan oluşan köhne kamyonlarla yürütüldüğünü söyler. Aynı kaynakta çekim ve binek hayvanlarının yeminin dahi zorlukla bulunabildiğine işaret edilmektedir. 9. Aydemir, sayfa 134. İngiltere'de yayımlanan resmi bir askeri dergi ise Türk ordusunun yaya olarak atlar ve katırlarla çekilen levazım arabalarının eşliğinde yol aldığını belirtmektedir. 10. Turkey, Rampart in the Middle East. En Kasantvar, Cilt 12, No 7, sayfa 315. Türk ordusunun ulaşım alanında çektiği güçlüklere haberleşmedeki yetersizlik ekleniyordu. İnönü'nün demiryolu yapımına büyük önem vermiş olmasıyla birlikte bunlar gene de yetersizdi. Ülkeyi doğudan batıya geçen bir tek ve tek hatlı demiryolu vardı. Bu koşullarda ordunun seferberlikte çeviklik ve asker sevkiyatında çabukluk açısından büyük kaybı oluyor, sınırlarda büyük sayıda asker tutuluyordu. Standartizasyon eksikliği topçu ve piyade sınıflarında da görülüyordu. Topçu birlikleri Alman, Çekoslovak, İsveç, İngiliz, Fransız, Rus ve İsviçre imalatı silahlarla donatılmıştı. 11. A.G.E. Piyade silahları Monsieur Manliher, Lee Ansfield, Martini, Lebel ve diğer fabrikaların eski model ürünlerinden oluşuyordu. Savaş yıllarında bu silahlar kalibre bakımından standart olmadıkları için büyük zorluklar çekilmiş ve büyük bir kısmı Almanya'ya yollanarak namluların standart kalibreye dönüştürülmesine gerek görülmüştü. 12. A.G.E. 1938'de silahlı kuvvetler 20 bin subay, 174 bin askerin bulunduğu 11 ordu grubu, 23 tümen, 1 zırhlı tugay, 3 süvari tugayı ve 7 sınır garnizonundan oluşuyordu. Bunlar genellikle 1. Dünya Savaşı'nın silahlarıyla donatılmışlardı. 13. S.R. Rand, The Army of the Crescent and Star, Infantry Journal, Cilt 60, sayfa 2. 1940 Şubat'ı gibi ileri bir tarihte dahi bir Foreign Office muhtırasında Türk ordusunun ciddi bir piyade tüfeği açığı vardır ve bunlardan 150 bin adet temin etmemizi istediler denilmektedir. İngiliz dışişleri bu silahların tedarikinin önemine vurguluyordu. Geçmişte bu tür istekleri karşılayamamamız olumsuz psikolojik etkilere yol açmıştır. 14. FO 371R 1618-2444. İkinci Dünya Savaşı öncesinde hava gücü en can alıcı önemi kazanmıştı. 1937'de Türkiye'nin 131 savaş uçağı vardı. Bu sayının 1938'de 300'e çıkarılması amaçlanıyordu. Bu 131 uçağın ancak yarısı çağdaş denebilecek nitelikteydi. 1937'de hava kuvvetlerine şu uçaklar katılmıştı. Polonya'dan 40 avcı uçağı, ABD'den 20 Martin tipi bombardıman uçağı, Almanya'dan 10 çağdaş Heinkel bombardıman uçağı, İngiltere'den 2 Bristol bombardıman uçağı, ayrıca 300 pilot eğitilmişti. Herhangi bir Batı Avrupa Hava Ordusu'nda iyi bir Türk pilotu ancak vasat olarak değerlendirilir ve kötü havada uçuş kabiliyetinin eksikliği görülür. 15. FO 371E 2214-2214-44 Annual Report for 1937. Şubat 1943 Adana mülakatından sonra müttefikler Türkiye'ye yolladıkları malzemeyi arttırmışlardır. 1943 aralığında Kahire Konferansı'nda İngiliz heyetinden General Wilson, Amerikan heyeti başkanı Harry Hopkins'in de bulunduğu bir toplantıda Numan Menemencioğlu'na Türkiye'ye Adana mülakatından beri 350 tank, 48 motorlu top, 200 havadan 50 tank savar silah, 300 orta menzilli top, 99 bin adet muhtelif piyade silahı ve 1 milyon tank savar mayın gönderildiğini söylemiştir. U.S.F.R. Conference at Cairo and Tehran, Hopkins, Eden, Menemencioğlu Meeting December 5, 1943, sayfa 729. Eğitilmiş teknisyenler konusunda önemli eksiklikler vardı. Ayrıca uçak ve pilot yedek takviye kuvvetleri yoktu. 1938'de Türk Hava Kuvvetleri'ni ziyaret eden İngiliz Hava Amirali Elmhurst raporunda şöyle diyordu. Türkler hava subayı yetiştirme programlarının zayıflığını açıkça belirttiler. Bu programa göre uçuş talimine başlamadan 5 yıl yerde eğitim yapılıyor. 16. FO 371E 7020-9144. Bu durum eğitimde kullanılabilecek uçak sayısının azlığından kaynaklanıyordu. İngiliz Karşı Propaganda Servisi görevlisi Phillips de 1942'de Türk Hava Gücü'nün yetersizliğini vurgulamıştır. Almanlar bu bölgede çok yanlı bir saldırıya geçseler, Türklerin toparlayabilecekleri uçak sayısının çok fazlasını havalandırabilirler. Ve biz Libya'dan takviye yapmak durumunda kalırsak, orada zayıf kalmamız Süveyş'i tehlikeye sokar. 17. Ernest Phillips, Hitler's Last Hope. Bu propaganda broşüründe Türkiye'nin kazanılmasının Almanya için Basra üzerinden Japonya ile birleşmesi açısından son ümit olduğundan ve buna Türkiye'nin yiğitçe karşı koyuşundan söz ediliyor. Havaalanı konusunda da güçlükler çekiliyor ve mevcut alanların çağdaş uçaklara uygun olmadığı görülüyordu. Deniz kuvvetleri silahlı kuvvetlerin en zayıf noktasıydı. 1937'de İngiliz deniz ateşesi şu izlenimi aktarıyordu. Çağdaş deniz kuvvetlerinin en küçükleriyle kıyaslandığında bile donanmanın durumu tatmin edici olmaktan çok uzaktır. 18. FO 371 E 2214-44 Annual Report 1937. Donanma çağ dışı kalmış zırhlı Yavuz'dan, eski Göben, 4 Muhrip'ten, 5 Denizaltı'dan oluşuyordu. Bu gemilerde 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş filolarına eklenen saldırı ve savunmaya yönelik birçok yenilikten yoksundular. 19. A.G.E. Donanma sahil ve liman koruması için gerekli birçok araç ve gereçten de yoksundu ve gemiler hava saldırısına karşı tümüyle savunmasızdılar. Ateşe raporunu şu sözlerle noktalıyordu. Bu oldukça hazin görünüm, kuşkusuz donanma büyümeye başladığı zaman değişecektir. 20. A.G.E. 1938'de dünyadaki durumun giderek gerginleşmesi sonucu hükümet tüm silahlı kuvvetlere birkaç yıldır ayırdığının üstünde ödenek ayırarak bu açıkları kapatmaya çalışıyordu. 1938 Şubat'ında İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Lorraine, meclisten savunmaya yönelik yeni bir yasanın geçtiğini ve buna göre 7 milyon sterlin karşılığı ödeneğin hava saldırısına karşı savunmaya ve 5 milyon sterlin karşılığı ödeneğinde askeri malzeme alımına ayrıldığını bildiriyordu. 21. F. Nokta. O 371, E 903, 135, 44. 1938 Mayıs'ında İngiltere ile 6 milyon sterlinlik silah alımı kredisini içeren bir askeri kredi antlaşması imzalandı. Bu antlaşmadan önce Türkiye'nin İngiltere'den istediği askeri teknolojinin bedelini ödeyebileceği konusunda bazı İngiliz çevrelerinde kuşkular belirmişti. Ama İngiliz Büyükelçisi Türkiye'ye yardım etmenin öneminin bilincindeydi ve 23 Nisan 1938'de Genel Sekreter Cadogan'a şu telgrafı gönderdi. Silah siparişleri parasal güçlükler nedeniyle yerine getirilemezse gerçekten büyük bir talihsizlik olur. Muazzam fonlarımız ki bu Avrupalı hasımlarımıza göre tek elle tutulur üstünlüğümüzdür. Dostlarımıza yardım için büyük politik ve stratejik önem taşıyan bu bölgede güçlü bir dost donanma oluşturulması için. Elçi, güçlü bir Türkiye'nin etki altında kalmasının güçleşeceğini ve askeri bakımdan Türkiye'nin gücünün artmasının Balkanlardan İran ve Afganistan'a kadar barışın ve hukuk kurallarının korunması demek olduğunu söylüyordu. Ayrıca dostlarımızın güvenliği bizim güvenliğimize katkıdır. İyi silahlanmış ve kendine yeterli bir Türkiye bizim için iki misli daha yararlı olacaktır diyordu. 22. FO 371 E 1218 188 44. 1938 Mayıs'ında Lorraine silahlanmaya 125,5 milyon sterlin ayıran bir yasa tasarısının Ankara'da mecliste görüşülmeye başlandığını bildiriyordu. Bu raporda İtalyan tehlikesinin göz önünde bulundurulduğunu ve buna karşı sahil bataryalarına ve kıyı korunmasına ağırlık verildiğini gözlemek mümkündür. 23. FO 371 E 3254 188 44. Bir ay sonra elçi Türkiye'nin 64 orta ağır tank, 32 zırhlı otomobil, 350 kamyon ve 150 arazi otomobili almak istediğini rapor ediyordu. Bu üst üste gelen sipariş listelerinden Türk hükümetinin askeri alanda çağdaşlaşmaya çok geç başladığı ve şimdi bu açığını kapatmaya çabaladığı izlenimi edinilmektedir. İngiliz Maliye Bakanlığı'nda görevli Valey, 22 Temmuz 1938'de Dışişleri Bakanlığı Doğu Masası'nda görevli Bagale'ye yazdığı mektupta, Türk hükümetinin silah alımı konusunda müşavirini yapan bir şirketin temsilcisiyle yaptığı konuşmayı aktarmıştır. Mr. Lewis, şirket temsilcisi, Türk tarafıyla iş yapmanın zor olduğunu ve Türklerin 21 milyon sterlini bulan bir sipariş programı çerçevesinde düşündüklerini söylüyordu. Valey'e göre bu çapta bir harcama İngilizlerle saptanmış olan 6 milyon sterlinin çok üstündeydi. Gene Doğu Masası görevlisi Colville bu genelgenin üzerine şu notu düşmüştür. Türkler deniz, hava ve kara silahları sipariş listelerini pervasızca üst üste yığıyorlar. Bunların 6 milyonluk antlaşma kapsamından ödenmesi olanaksızdır. 24. FO 371 E 4406 188 44. Türkiye'de bu ani silahlanma atılımı ülke bütçesine büyük yük oluyordu. Nitekim Lorraine 1938 raporunda bu noktaya dikkati çekmiştir. Savunma harcamaları bütçede en kabarık kalemi oluşturuyor. Bu 108 milyon 995 bin TL veya toplam devlet gelirinin %43'üdür. Toplam devlet harcamalarında 35.1 milyon liralık bir artış görülüyor ve 260.2 milyon TL olan devlet giderleri 295.3 milyona ulaşıyordu. Bu meblağınsa bakanlıklar arası dağılımı şöyleydi. Milli Savunma'ya 82 milyon TL giderken bayındırlık işlerine 50 milyon TL ayırıyordu. Elçi bu iki kalem arasındaki farkın önemini vurguluyor ve şu sonuca varıyordu. Aşikardır ki Türkiye barışın giderek daha uzaklaştığını görüyor ve güvenliğine yönelik harcama yapıyor. 25. FO 371, E 7363, 373-44. Gerçekten de Türkiye kendini tehlikede hissetmeye başlamıştı. Ayrıca teknik bir savaşta dış yardıma muhtaç olacakları bilinci giderek yerleşiyordu. Aydemir, modern savaşta bir ülkenin gerçek ekonomik potansiyelinin gizlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekmektedir. İş bu yönden alındığı zaman hemen bütün eksikliklerini dışarıdan tamamlayan Türkiye gibi açık ve az gelişmiş memleketler için aslında hiçbir zaman askeri sır yoktur. 26. Aydemir, cilt 2, sayfa 130. Türkiye'nin savaş halinde birkaç hafta içinde çağdaş savaşın gereklerinden yoksun kalacağı her yönüyle ortadaydı. Şevket Süreyya Aydemir, değişik görevleri sırasında edindiği izlenimleri şöyle özetler. Memleket bir savaş ihtimali karşısında hemen her cephesiyle halsiz ve yetersizdir. 27. A.G.E. sayfa 131. Akaryakıt depolama tanklarının toplam kapasitesi 100 bin tondu ve hiçbir zaman dolu değillerdi. Tüm sanayi ve enerji üretimi tesislerinin bir anda yok edilmesi mümkündü. Savaş halinde akaryakıt stokları bir hafta belki de daha kısa süre dayanabilirdi. Trakya'da çakmak hattı inşaatı çimento ve demir yetersizliğinden yürümüyordu. Yılda ancak 380 bin ton çimento üretilebiliyor ve bu fabrikalarda kolayca tahrip edilebilecekleri yerlerde bulunuyordu. Karabük'te inşa edilen demir-çelik tesisleri ancak 1939'da üretime geçebilecekti. Demiryolu inşaatında önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen Genelkurmay'ın gerekli gördüğü asgari sayıda vagon ve lokomotif dahi tedarik edilemiyordu. İstanbul'dan fazla nüfusun Anadolu'ya tahliyesi, tecrübesi çok düşündürücü sonuçlar vermişti. İşte bütün bu ihtimaller karşısında Türk hükümeti ve İnönü için açık kalan tek yol, bütün zekasını ve imkanlarını kullanarak işi duygusallık meselesine dökmeden kendi kabuğu içinde vaziyet almaktan ve savaş dışında kalabilmenin çarelerini aramaktan ibaretti. 28. A.G.E. sayfa 135. Bu bile yeterli olmayabilirdi. Anadolu'nun doğal yapısı savunmaya uygundu ama Trakya'nın mekanize bir saldırıya karşı korunması mümkün değildi. Yapılan bütün harcamalar ve sarf edilen bütün emeğe rağmen Trakya'daki savunma hattı ancak bir oyalama harekatına yeterli olurdu. Bütün bunlar Türkiye'nin savaşın ilk günlerinde nüfusunun önemli bir kısmını ve en büyük şehrini yitirmesi demekti. Her ne kadar askeri yetersizlik Türkiye tarafından İngiliz baskısına karşı bir oyalama unsuru olarak kullanılmışsa da Türk devlet adamlarının ülkenin savunması konusunda ciddi ve samimi endişeleri olduğu da bir gerçektir. Türkiye, çağdaş bir savaşa tümüyle hazırlıksızdır. Sanayileşmiş güçlü bir müttefiye tümüyle dayanması lazımdır. Böyle bir müttefiye dayanmadığı sürece savaşta ancak Hollanda ve Yugoslavya'nın olduğu kadar etkin olur. Silah ve diğer savaş levazımatındaki büyük eksiklikler Türkiye'nin dış politikasının her ele alınışında hatırlanmalıdır. 29. Barbara White, Turkey, Londra, 1942, sayfa 86-90. Bu kitabın savaş yıllarında yazılmış olması önemlidir. White, Türkiye'yi güncel koşullar ışığında değerlendirmektedir. Bilindiği gibi Hollanda neredeyse savaşmadan teslim olmuş fakat Yugoslavya büyük bir direniş gösterdiği halde ancak bir ay dayanabilmiştir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 37.